Ateşten gömlek. Halide Edip adı var.
Ayrım 10.
Beni hala bir şehir kadını gibi emniyette ve selamette tutmak istiyorsunuz. Fakat geçen de buradan geçenler arasından İstanbullu 20 yaşında genç kadın kocasıyla tüfeği omzunda İzmir yolu üzerinde gülerek gitmiş. Kezban bile tüfek istiyor, haykırıyor. Bana yara sarmayı çok görüyorsunuz. Ayşe'nin nefes almadan yüzüme fırlattığı bu isyan nutku burada bitti. Sonra çocuk gibi somurttu, oturdu. Kendimi çok müşkül buluyordum. Nihayet, eğer bu kadar kalmak istiyorsan İhsan'ı çağırayım, bunları söyle, dedi. Ayşe'nin gözleri fırtına bulutları altındaki güneşe benziyordu. Bir an ateşli, bir an simsiyah. Anladım ki ilk defa kadınlık izzeti nefsine memleket aşkı mağlup oluyor. Hayır, hayır. İhsan benim aralarından yaşayabilecek ruhta bir kadın olduğuma kani değilse ben kalamam. Ben ilk trenle Eskişehir'e giderim. Sonra kendi yolumu kendim bulur, yine İzmir'e giden yola çıkarım. Ayşe'nin bu akşam bir çocuk gibi olduğunu, fazla söylemek onu zıt ve çılgın şeyler yapmaya sevk edeceğini anladım. Akşam yemeğini üçümüz beraber yedik. İhsan kederini muzlim bir sima altında saklıyor, fakat bir an Ayşe ile meşgul olmadan hali değil. Sonradan Ayşe'nin Eskişehir'e gitmesinden, Cemal'in mektubundan bahsetti. Bana öyle geldi ki, Ayşe'nin selameti için canını ikiye bölerek Eskişehir'e gönderen bu adam, aynı kadından isyan ve ısrarla burada kalmak arzusunu bekliyor. Halbuki Ayşe öyle bir şey yapmadı. Gözlerini tabaktan kaldırmadan, "Eskişehir'e ilk tren ne zaman?" dedi. İhsan'ın yüzünde, içinde soğuk bir duş almış adam hali vardı. Gayri ihtiyari içini çekti. "Yarın gece." Sabah buradan hareket ederseniz akşam Lefke'yi tutarsınız. Bu akşam siz arabayı temin ediniz. Emredersiniz. Bir zaman lakırdı bitti. İki tarafta ayrı ayrı azap içinde. Ben bütün hayatta kanlara, ıstıraplara, başkalarının aşkına bakmaktan başka ne işe yarar bir adamım? Kendi aşkımı, kendi yaramı sadece kendi gözlerim gördü. Ayşe'nin çocuk feveranından sonra yüzünde hasıl olan sükutla beraber çok zehirli ve zalim bir acılık dolaşıyor. Barit gözlerle İhsan'a bakarak, "Peyami için Anadolu'da ne yapmasını tavsiye edersiniz? Sizin yanınızda kalmayacak mı?" "Zavallı Peyami, kocaman bir yeğene lalalık için Anadolu'ya gelmek çok garip bir şey olurdu. Peyami de sizin gibi çarpışmaya, İzmir'i kurtarmaya geldi. Hemen çarpışanlara orduya iltihak etmelidir." Ayşe'yi beni yanından ayıran bu fikri için darılmadım. Minnet hissettim. İlk defa beni İzmir yolunda çarpışanlardan biri olmaya layık görüyor, dairemin sarı kağıt tomarlarını, tozlu havasını unutuyordu. Halbuki ben genç askerlerle beraber alenen yemin etmemiştim. İhsan acı acı güldü. "Hakkınız var Ayşe Hanım. Zabit vekili olmak için Ankara'ya talimgaha göndeririz. Fakat daha evvel benim yanımda biraz kalsın. Yeğeninizi öldürmemeye çalışırım." Ölmekten korkmamak askerlerin nefsine mi münhasırdır? Tamamen Ayşe Hanım. İki çocuk gibi kavga etmeyiniz. Ben Ayşe'yi götürür, Cemal'i teslim eder, dönerim. Ben Ahmet Çavuş'u göndereceğim. Ayşe Hanım fazla muhafaza sevmiyor. İhsan, Ayşe'yi Çavuş'un daha iyi muhafaza edeceğini mi düşünüyor, yoksa beni de mi Ayşe'nin yanından görmekten mustarip oluyor? Sonra anladım ki zavallı çocuk, Ayşe'ye ait bir insanın kendi yanında bulunmasından aldığı teselli için beni alıkoymuştur. Mehmet Çavuş, 27 Teşri Nisani. Ayşe'nin gidişi bende garip bir hürriyet hissi uyandırdı. Anladım ki hakikat Anadolu'ya yalnız Ayşe'nin yanında bulunmak, ona bir nevi ağabeylik, bekçilik vazifesi etmek için gelmedim. Ayşe'nin karşısında, Ayşe'nin kalbine belki mevkimin menfi olması mukadderdi. Fakat Ayşe'nin İzmir yolunda dövüşen, yaşayan ve ölenlere bakarken yeşil gözlerinde hasıl olan yumuşak şey benim için de hasıl olsun istiyordum. Hiç olmazsa beni de ebediyen hariciyenin silik bir katibi görmesin, beni de er ve mert olarak tanısın. Hatta kardeşi Cemal'in yaralarından, harp menakıbından, ihtilal sergüzeşlerinden bahsederken, sesinde titreyen kardeşten ziyade kadın gururu benden de bahsederken hasıl olsun. Anadolu'ya gelen kadın erkek ihtilalcileri meşakkate gülen ve tehlike karşısında bil iltizam çalımla vaziyet eden tavırlarını azıcık kıskanıyorum. Şimdi ben de Geyve'de Ayşe'nin gözlerinden uzak tehlike mümaresesi yapacağım. Hayvanıma, tüfeğime onlar kadar sahip olacağım. Onlar gibi tozlu yollarda ölüm olan herhangi bir vazifeye, bir gezintiye gider gibi gideceğim. İhsan Ayşe gittikten sonra hayli suratsız ve sessiz oldu. Fakat faaliyetlerinde daha kadir, daha korkunç bir reisin tahakkümü vardı. Yalnız kaldığımız zaman bana karşı iki türlü vaziyet aldı. Biri Ayşe'ye temas eden bir mahluka karşı payansız zaafı ve ihtiyacı, ikincisi bu yatkınlığı, bu akrabalığı çekemeyen ve bu imtiyazımdan dolayı benden intikam almak isteyen bir adamın vaziyeti. Birinci hissin tesiri altında olduğu günler bana bir çocuğa bakar gibi bakar, terleyip soğuk almamdan endişe eder, hatta gece odama girer ve beni örterdi. Hem bundan müteessir oluyor hem de son derece sıkılıyordum. İkinci kısım hassasiyeti beni bu korumadan birdenbire 40 seneden beri dağlarda yaşamış adamların meşakkatine atardı. Talimgahta göremeyeceğim en çetin ve haşim bir ihtilal ve askerlik tecrübesini burada yapıyordum. Hayvan üstünde benden kafamın, gözümün sağlam kaldığını hala hayret ettiğim cambazlıklar ister. Dağ, tepe, taşlık, mani, hendek hepsinin üstünde merhametsiz bir istihza ile beni dört nal koşturtur, atlatırdı ve bunlardan yarı ölü, yarı diri fakat muvaffak olarak döndüğüm zaman en küçük bir takdir kelimesi ağzından çıkmazdı. Silah talimini bana Mehmet Çavuş yaptırıyordu. Bu vaktiyle Rumeli'de Bulgar çeteleriyle vuruşmuş, Makedonya'nın kanlı ihtilallerinde pişmiş, Anadolu'nun bir nevi siyasi şakiydi. Onda bütün gavurların Türk'ün canına kastettiklerine dair kazılmaz bir kanaat vardı. Bir de Bulgarları yegane imtisali layık bilirdi. Üçüncü ve en kuvvetli itikadı da padişah düşmanlığıydı. Artık millet işi eline alsın derdi. Fakat millet kimdir? İşi nasıl eline alır? Buna dair hiç efkarında vuzuh yoktu. Herhalde elinde silahla düşmanlarla boğuşmayanları kim olursa olsun milletten saymıyordu. İhsan'ın reislik illeti tutup da bana yüz çevirmediği zamanlar Mehmet Çavuş'u çağırır konuşurdum. Çok harikulade şeyler söylerdi. Bazen bilmem hangi parayla Hayber geçtiğinden Hindistan'a indiğini taahhüt eder. Bazen Mustafa Kemal Paşa ile Atina'yı zapta gideceği günü muhayyel icraatını anlatırdı. Bütün bunlar arasından ah İstanbul'a bir girsem derdi. Türk'ün dünyasının nizam ve intizamına kendini mahsus bir görüşü vardı. Onca dövüşmeyen efradı millet dövüşenlere bakmak, onları bilmekle muazzaftırlar. O bütçe, para gibi şeyleri pek anlamazdı. Bütün Hristiyan dünyasının zulmettiği, katlettiği bir Müslüman ve Türk milleti tanıyor, bir de milleti kurtarmak için dağa çıkan bir sınıf insan biliyordu. Bu dağdaki sınıf ölüyor ve meşakkat çekiyordu. Ötekiler onların yüzünden kurtulacaklar. Neden bunların karnını doyurmasın, sırtını giydirmesin? İhsan'ın her şeyi parayla almasına çok kızıyordu. Para derdi, parayı nereden alıyorsunuz? Yine milletten değil mi? Hem de jandarma, tahsildar filan tarafından vergi diye alıyorsunuz. Eğer biz sadece bu kavga bitinceye kadar yesek içsek köylüye daha ucuz gelir. İş bitince herkes kendisi için çalışır ve selam. Onun Yunan'dan sonra sevmediği jandarmaydı. Jandarmasız ve Yunansız bir memleket. İşte Mehmet Çavuş'un mefkuresi. Hayli korkunç hatırasına rağmen bu adamın yeni imanını tevkifan yaşadığını yanında dolaşırken gördüm. Patlayıncaya kadar köylerde yiyor ve bulursa kendisine tütün hediye ettiriyordu. Fakat bunun haricinde bir para almıyordu. Acaba şimdi nerede ne yapıyor? Yunanlılar Bursa'ya girdikten sonra Geyve tarafından Arnavutköy'ü Rumları azmışlar, çeteler bombalarla mücehhez bizi tehdit ediyorlardı. Bir taraftan Hendek, bir taraftan Arnavutköy'ünde hissedilen isyan ve kargaşalığa İhsan'ın kuvvetleri teskine memurdu. Fakat o aralık cephane vaziyeti iyi değildi. İhsan yemiyor, içmiyor, humma içinde çalışıyor ve konuşmuyordu. Suratının en yavuz olduğu bir sabah beni ve Mehmet Çavuş'u çağırdı. Kandıra'da ilk zamanlarda kaçırılıp da ismini bilmediği bir yere gömülü, kalan bir yığın cephane haber almıştı. Ta ilk zamanlardan beri o havalide İstanbul milliyetçilerini kaçıran ve çalışan yüzbaşı Saffet isminde bir genç zabit vardı. Cephanenin nerede olduğunu biliyor ve bilvasıta Yunanlıların eline düşmeden cephanenin kaçırılmasını tavsiye ediyordu. Şimdi İhsan elimize bir kağıt veriyor, bizi Saffet Bey'i bulmaya gönderiyordu. Cephaneyi getirecektik. Mehmet Çavuş silah kaçakçılığında rekor yapmış bir adam olduğu için benim yanıma veriyordu. Yoksa dedi, senin yanına başka bir adamın lüzumu yok. Nakliyatı diye başlamak istedim. Onu nasıl yaparsanız yapınız dedi. Şimdilik yanımda ona tahsis edilmiş para yok. Millet yapar efendim. Bunu Mehmet Çavuş söylüyordu. İhsan'ın açık gözleri birdenbire korkunç bir ziya ile şaşılaştı. Bana bak Mehmet Çavuş dedi. Nakliyatı köylüler her zaman isteyerek yapıyorlar. Fakat gözünü aç. Ne alırsanız parasını verecek, ahaliyi tazik etmeyeceksiniz. Anladın mı? Haydi arş, iki hayvanlı heybelere hazırla. Mehmet Çavuş'un da siyah alev gözleri içinden yandı. Fakat genç zabitin öyle barit ve mütahakkim bir nazarı vardı ki ister istemez askeri bir temenni ile çıktı. Yalnız kalınca hala düzelmeyen ve biraz gaddar gözlerle bana baktı. İstihfaf mı, acı mı bilmiyorum. Sağ salim gelmeli Peyami. Ayşe Hanım'a sonra nasıl laf anlatırız, dedi. 28 Teşri Nisane. Yerler buz, dağlar renksiz. Umumi bir sarı renk ahengi ötede beride bir avuç su birikintisi etrafında ağaçlıklar kırçıl cılız. Mehmet Çavuş ve ben rahvan yürüyen yerli küçük hayvanlar üzerinde tıkır tıkır gidiyoruz. Cehennem gibi sıcak var. Ateşten bir rüzgar bu kırçıl sarı tabiatın üstünde tozları önümüze katmış götürüyor. Gök açık bir mavi. Yerler hiç tükenmiyor. Saatler geçiyor. Biz hala solunda dağlar yükseklen bir nevi düzlük içinde çalkana çalkana gidiyoruz. Ne ıssız ve insansız, yeknesak, ebedi bir arz. Ne rengi, ne hayatı, ne tenevvü var. Ne oldu? Efsunlanmış gibi bu yavan, sarı topraklara güzel kızıl eflatunlar, parlak morlar ve mavilerinde. Mavi gökte akşamın gölgeleri arasından beyaz, yuvarlak ay bize bakıyor. Mehmet Çavuş bana yeşil seyütlerle örülü sarılar köyünü gösteriyor. O bize Kandıra'dan dağılan kuvvetlerden, Geyve'de iltihak ettiği için bu köydeki geçen hayatımızı bilmiyor. Fakat burada Ahmet Rıfkı'nın kuvvetleri yaşamış olduğunu biliyor ve Ahmet Rıfkı'nın hayatı etrafında bütün bu havalide toplanan rivayetleri o da öğrenmiş. Tosun delikanlı diyor. İntikamını mutlaka alacağız. Sonra İhsan'ın fazla asker tavrından biraz rencide olan ruhu açılıyor. Bizim kumandan da çok sert olmasa Yavuz adam. Biraz terslik, serkeşlik olduğumu çekip vuruyor. İstanbul'un bu tüysüz delikanlılarına şaşıyorum. Hepsi Köroğlu'nun yanında yetişmiş gibi. İhsan'ın eliyle çekip adam öldürdüğüne inanmak istemiyorum. Fakat bu hikayenin bunlar arasında intişarı, itaat ve intizam noktayı nazarından fena bir şey değil. Bu akşam böyle kalmayalım dedi. Ne olur ne olmaz. Şurada boş bir ağıl var. Ateş yakarız, geceyi orada geçiririz. Ağıl küçük bir sırtın üstüne en iptidai bir tarzda yapılan dört duvar taslağından ibaret. Biz de beyliklerimizi bir köşesine yaydık, uzandık. Kuru deve dikenleri, sarı otlar ve taşlar üstünde ay pırıl pırıl yanıyor. Hayvanlar bir nevi hülya ile başları torbada yemiyorlar. Mehmet Çavuş bana 16 Mart'tan sonra İstanbul'dan kaçanların maceralarını, bilhassa kendisinin en sıkı İngiliz tarassudu altında kaçırdığı silahları anlatıyor. Bunda kendi rolünü müthiş büyütüyor. Hiçbir taraftan ümit ve de kuvvet gelmediği bu kara günlerde bu basit insanların ruhlarındaki deruni kudreti ve kabiliyeti düşünüyor, onun iftarla göğsü kabarmasını mazur görüyordum. Tam 40 araba silah vardı. His köyüne getirdiler. Kodular gittiler. İngilizler İstanbul'u alınca köylüler korktu. Hemen martinimi aldım, başlarına gittim. Bana bakın dedim. Sizin kitapta sayınız yoktur. Kafanızda kurşunu sıkar, leşinizi gübreye gömerim. Kimsenin haberi olmaz. Hadi bakalım, arabaları bir yola getirin. Arabaları doldurdular. 2 saat karanlıkta sürdük. Sonra İngiliz süvarilerinin geldiğini haber verdiler. O sefer hemen ben arabaları yıkıverdim. Yeri açtık, gömdük. Allah'tan yaprak süprüntüsü vardı. Yeri belli olmadı. Ertesi gün saklandım. 3 gün köylülere gözükmedim. Sonra gene çıktım. Bu sefer köylüler kendi kendilerine yüklettiler. Köyden köye taşıdık. Ah ağam bilsen, İstanbul'dan kaçan askerler nasıl yardım ediyor. Biz de indirip bindiriyorduk. Ben onları hep nefer sanırdım. Meğer çoğu zabitmiş. Hep silahları bizimle arkalarından uğardılar, durdular. Yeni köyün ne kadar Rum eşkıyasıyla çatıştık. Keratalardan şimdi bir tane kalmadı. Ağam birçok çile çektik ama bu iş biterse bizlere tilki gibi tuzak kurar, derimizi yüzersiniz değil mi? Ayın altında güzel ve korkunç yüzünü seyrediyordum. Anadolu'da ender görünen çevik bir vücudu var. Fakat gövdeyine meşe ağaçları gibi sağlam ve kalın. Kafası yuvarlak ve tepesi tıraşlı. Alnında bir tutam uzun siyah perçem, ince kaşları üstüne dökülüyor. Gözleri kor gibi siyah. Burnu mutazım, biraz uzun, biraz da bir tarafa çarpılıyor. Bu burnun gazap, istihza ve hassasiyetle dolu bir hususiyeti var. Dudakları kıpkırmızı, içinde dünyanın en beyaz dişleri parlıyor. Uzun, siyah, genç Anadolu bıyığının uçları yanakları geçiyor, boşluğa uzanıyor. Laz başlığı sağ tarafta 2 boynuz gibi düğümlemiş. Arkasını duvara vermiş, gözleri gökte uzanıyor. Yanında çocuğu gibi yatan martinisini deruni bir düşünceyle okşuyor. Düşünüyorum ki Köroğlu Çamlıbel'den bu akşam kalksa gelse kafası böyle olur, gözleri böyle parlar. Toprağını, taşını müdafaa için dağdan kopan bu evlatlarını Anadolu bizden çok seviyor. Bütün türküsü, bütün masalları onların etrafındadır. Garbın kafamıza indirdiği küsküden bizim sersem ve meput kaldığımız an bunlar sayha ile bizi uyandırdılar. Şark dünyasında ilk yumruğunu zulme kaldıran, ilk yeni ruhla atılan bu günahkar çocuklardı. Şimdi bunlar uzaktan, pek uzaktan gelen bir ordunun ayak seslerini dinliyorlar. Bunlar ilk ateş ve tehlikede çıplak vücutlarıyla ilk müdafaa hattını yaptılar. Şimdi arkadan rap rap ayak seslerini dinledikleri Türk ordusu geliyor. O bunlarla karışıp bunlardan mı olacak, yoksa bunları çiğneyip geçecek mi?
Ayrım sonu.